Ayrım 11.
Tayfa 102. Din dışı öğrenime dost değildi. Viyen Piskoposu Desiderius'a şunları yazıyor. Kilisenin bilime karşı tutumu. Kulağımıza geldiğine göre senin kardeşliğin yani sanatın şuna buna gramer öğretmekmiş. Böyle bir şeyi biz kötü saydık ve hiç onaylamadık. Böylece daha önce söylenmiş olanı inilti ve üzüntüye çevirdik. Çünkü İsa'nın övgüsü bir ağızda Jüpiter'in övgüsüne karışamaz. Bir rahip hakkında böyle bir şeyin sözünün edilmesi dehşet vericidir. Durumun böyle olup olmadığının kesin ve doğru kanıtlarla belirlenmesi de o ölçüde gereklidir. Pagan bilgiye karşı bu düşmanlık kilisede Gerbret, 2. Sylvester zamanına değin en azından 400 yıl yaşamıştır. Sadece 11. yüzyıldan bu yana kilise bilgiye dost olmuştur. Gregorius'un imparatora karşı tutumu, barbar krallara karşı tutumundan daha saygılıdır. İstanbul'da birine şunları yazar. En sofu imparatorun hoşuna giden, yapılmasını buyurduğu şeyin kendi iktidarı içinde olmasıdır. O bir şeyi kafasına koydu mu yapmalıdır. Sünni bir piskoposu görevinden uzaklaştırmamalıdır. Onun yaptığını, eğer yapılan din kurallarına uygunsa izleriz. Değilse bizim için günah olan bir şey ortaya çıkmadıkça katlanırız. İmparator Moris bir isyanla tahttan indirilince böyle oldu. İsyanın elebaşısı adı sanı bilinmeyen Phokas adlı bir yüzbaşıydı. Phokas tahta ele geçirince Moris'in 5 oğlunu babasının gözleri önünde kesti. Sonra da yaşlı imparatoru öldürdü. İstanbul Patriği de Phokas'a taç giydirdi. Patrik, Phokas'a taç giydirmekle ölmek arasından birini yeğlemek durumundaydı. Daha şaşırtıcı olan Roma'da nispeten güven verici bir uzaklıkta olan Gregorius'un, gasıp durumundaki Phokas'a ve Phokas'ın karısına tam anlamıyla dalkavukça mektuplar göndermesidir. Ulusların krallarıyla cumhuriyetin imparatorları arasında ayrım vardır. Ulusların kralları kölelerin efendisidir, cumhuriyetin imparatorları ise özgür kişilerin. Her düşünce ve işte kaderi mutlak olan Tanrı sofu yüreğini lütuf içinde saklasın. Adalet ve acımayla yapılan her şeyi göğsündeki ruhül kuds yapsın demektedir. Phokas'ın karısı imparatoriçe Leontia'ya da şunları yazıyor. Hangi dil konuşmaya yetebilir, hangi zihin düşünmeye? İmparatorluğun sükûnu için kaderi mutlak olan Tanrı'ya ne teşekkürler borçluyuz. Uzun süre taşıdığımız ağır yük boynumuzdan çıkarıldı ve imparatorluk üstünlüğünün yumuşak boyunduruğu takıldı. Moris'in bir canavar olduğu varsayılabilir. Gerçekte ise iyi bir ihtiyardı. Gregorius'u mazur göstermek isteyenler, onun Phokas yönünden girişilen vahşilikleri bilmediğini ileri sürerler. Ancak Bizanslı gasıpların geleneksel tavırlarını bildiği kesindi. Ve Phokas'ın bir ayrıl istisna olup olmadığını belirlemek için beklemediği açıktı. Hristiyanlığın yayılışı. Putperestlerin Hristiyanlığa dönüşü kilisenin artan etkisinin önemli bir parçasıdır. 4. yüzyılın sonundan önce Ufillas ya da Ulfilagotları ne yazık ki Vandalların inancı olan Ariusçuluğu çevirmişti. Theodorik'in ölümünden sonra Gotlar yavaş yavaş Katolik olmaya başlamışlardır. Batı Gotlarının kralı, gördüğümüz gibi Gregorius zamanında Ortodoks inancını kabul etmiştir. Franklar, Klodovek sonradan Ludwig olmuştur, zamanından beri Katolikti. İrlandalılar, Batı Roma İmparatorluğu'nun düşmesinden önce Somersetshire'lı bir kişi Sanctus Patricius'u Hristiyan yapmıştı. Sanctus Patricius 432'den ölümüne değin 461 İrlandalılar arasında yaşamıştır. Onun Somersetshire'lı soylu bir kişi olduğunu Bury, Sanctus Patricius'un yaşama hakkında yazdığı bir yapıtta söylüyor. İrlandalılar da İskoçya ve Kuzey İngiltere'yi Hristiyanlığa çevirmek konusunda çok çaba harcadılar. Bu işte en büyük misyoner Sanctus Columba, İrlandalı, ölümü 597. Bir diğeri ise Paskalya ve öbür önemli sorunların tarihi konusunda Saint Gregorius'a yazdığı mektuplarla tanınmış Saint Columbanus'tu, İrlandalı, ölümü 615. İngiltere'nin Northumbria'dan ayrı olarak Hristiyan yapılması Gregorius'un özellikle üzerinde durduğu bir konuydu. Küçük sorunlar. Onun papa olmadan önce Roma'nın tutsak pazarında gördüğü iki güzel, saçlı, mavi gözlü çocuğun kim olduğunu sorduğunda Angel yanıtını alması üzerine "Hayır, onlar melektir" dediğini herkes bilmektedir. Dipnot. İngilizce'de angel sözcüğüyle melek sözcüğü aynıdır. Dolayısıyla Gregorius tevriye yapmış, yani bir sözcüğü başka anlamını kastederek kullanmıştır. Buna bir bakıma arifane tecahül de denebilir. Çünkü büyük bir belkelikle Gregorius onların angel olduğunu anlamamış görünüyordu. Gregorius papa olunca Sanctus Augustinus'u angelları Hristiyan yapması için kente göndermiştir. Onun Augustinus'a Angli kralı Edelbert'e ve başkalarına bu misyon hakkında yazdığı Gregorius, İngiltere'deki putperest tapınakların yakılmamasını, putların kırılıp tapınakların kilise olarak takdis edilmesini istediği pek çok mektup bulunmaktadır. Sanctus Augustinus, papaya kimi sorular sorar? Kuzenlerin evlenip evlenemeyeceği, bir gece önce cinsel ilişkide bulunmuş çiftlerin ertesi gün kiliseye gelip gelmeyecekleri, onlar yıkanmış, temizlenmişlerse evet der Gregorius ve bunun gibi türünden. Bugün hepimiz Hristiyan olduğumuza göre misyon görevini başarıyla yapmıştır. Ele almış olduğumuz dönem o sırada yaşayan büyük adamların başka pek çok çağda yaşayanlardan daha aşağı düzeyde olmasına karşın gelecek çağlar üzerine daha büyük etki yapmış olması olgusuyla dikkati çeker. Roma yasası, manastırcılık ve papalık uzun ve derin etkisini büyük ölçüde Benediktus, Gregorius ve Justinianus'a borçludur. 6. yüzyılda yaşayanlar kendilerinden önce gelenlerden çok daha uygar olmuşlarsa da en sonunda barbarları dize getiren kurumların çerçevesini çizmişlerdir. Yukarıda söze edilen üç kişiden ikisi Roma'nın kent soylu yerlisi, üçüncüsü ise Roma imparatoruydu. Gregorius sözcüğün tam anlamıyla Romalıların sonuncusudur. Onun buyurucu biçimde konuşması her nedenle görevi gereği yerindeyse de bu gereğin içgüdüsel temeli kent soylu Roma gururundadır. Gregorius'tan sonra Roma yıllarca büyük adam yetiştirmemiş fakat düşerken kendisini ele geçirenlerin ruhunu zincire vurmasını bilmiştir. Onu fethedenlerin, Petrus'un kürsüsüne karşı duydukları saygı, Sezarların tahtına karşı duydukları korkunun sonucuydu. Doğuda tarihin akışı değişikti. Muhammed, Gregorius 30 yaşlarındayken doğmuştu. Karanlık çağlarda papalık. Büyük Gregorius'tan Silvestra Dey'in 40 yıl boyunca zaman zaman Grek imparatoruna, zaman zaman Batı Roma imparatoruna, zaman zaman da yerel Roma kent soylularına bağlı olan papalık şaşırtıcı değişmeler gösterdi. Bununla birlikte kuvvetli papalar 8. ve 19. yüzyıllarda uygun zamanı yakalayarak papalık gücünün geleneğini kurdular. Milattan sonra 600'den 1000 yılına değin olan dönem, Orta Çağ Kilisesi'ne ve onun devlete olan ilişkisini anlamak bakımından önemlidir. Papalar Grek imparatorlarının da bağımsızlığını kendi çabalarıyla olmaktan çok Lombardların silahlarıyla sağladılar. Fakat Lombardlara karşı bir minnet de duymadılar. Grek Kilisesi büyük ölçüde daima imparatora bağlı kaldı. İmparator kendisine piskoposları, hatta patrikleri atama ya da görevden alma konusunda olduğu kadar iman sorunlarında da karar vermeye yetkili görmekteydi. Keşişler imparatorlardan bağımsız olmak için çok çalıştılar. Bu nedenle zaman zaman papadan yana çıktılar. Fakat İstanbul patrikleri imparatora baş eğmeye istekli olmalarına karşın kendilerini herhangi bir ölçüde papalık otoritesine bağlı saymayı reddetmişlerdi. Kimi kez İtalya'da imparator, barbarlara karşı papanın yardımına gereksinim duyduğunda, papaya İstanbul patriğine olduğundan daha dosttu. Doğu ve Batı kiliselerinin nihai ayrımı, Doğu kilisesinin papanın kazai hakkını tanımayı reddetmesinden doğmuştur. Bizanslılar Lombardları yenilgiye uğratınca, papaların kendilerinin de bu güçlü barbarların egemenliğine gireceğinden korkmakta haklıydılar. Papalar kendilerini İtalya ve Almanya'yı fetheden Carolus Magnus zamanında Franklarla birleşerek kurtardı. Bu birleşme Papa ile İmparator arasında uyuşma sağlayan kuruluşa sahip Kutsal Roma İmparatorluğu'na yol açtı. Bununla birlikte Karalus Hanedanı çabuk çöktü. Önceleri Papa bu çöküşten yararlandı. 11. yüzyılın ikinci yarısında 1. Nikolas, papalık gücünü o zamana kadar görülmemiş bir yüksekliğe çıkardı. Fakat genel kargaşa Roma kent soyluluğunun pratik bağımsızlığına yol açtı. Roma kent soyluları 9. yüzyılda papalığı denetimi altında bulundurmuş felaketli sonuçlara yol açmıştı. Büyük reform devinisiyle papalığın ve kilisenin feodal kent soyluluğa bağımlılıktan kurtuluşu bir sonraki konumuzda ele alınacaktır. 7. yüzyılda Roma hala imparatorların askeri gücüne bağlıydı. Papalar ve baş eğmek ya da eziyet çekmek zorundaydılar. Kimi, örneğin Honorius, itizal noktasına varıncaya kadar baş eğdi. 1. Martinus gibiler direndi ve imparator yönünden hapse atıldı. 685'ten 752'ye kadar papaların çoğu Suriyeli ya da Grek'ti. Bununla birlikte Lombardlar gitgide İtalya'yı ele geçirdikçe Bizans'ın gücü azaldı. İsarius Hanedanı'ndan İmparator Leon, 726'da ikonaların kırılması konusundaki buyruğunu çıkardı. Bu buyruk sadece batıda değil, büyük çapta doğuda da itizalcı sayıldı. Papa buna şiddetle ve başarıyla karşı durdu. Sonunda 787'de İmparatoriçe İren döneminde, hiç değilse onun veliaht olduğu dönemde 787, doğu ikona kırıcı itizali bıraktı. Yine de batıdaki olaylar bu arada papalık üzerindeki Bizans denetimine bitimsiz olarak ebediyen son verdi. Morevius soyu ve papalar. Aşağı yukarı 751'de Lombardlar Bizans İtalya'sının başkenti olan Ravenna'yı ele geçirdiler. Bu olay papaları Lombardlardan gelecek tehlikeye açık tutarken onları Grek imparatorlarına bağlılıktan tümüyle sıyırdı. Papalar değişik nedenlerle Grekleri Lombardlara yeğlemişlerdi. Önce imparatorların otoritesi yasaya uygundu. Oysa barbarlarınki imparatorlarca tanınmadıkça onlar gasıp sayılmışlardır. Ayrıca Grekler uygardı. Üçüncü olarak Lombardlar milliyetçiydi. Kilise ise Roma'nın uluslararasıcılığını savunuyordu. Papaların Grekleri yeğlemesinin dördüncü nedeni, Lombardların Ariusçu olması ve Hristiyanlığa döndükten sonra bile üzerlerinde Hristiyanlığa karşı birazcık hoşnutsuz izi kalmasıydı. Kral Liutprand döneminde Lombardlar Roma'yı ele geçirme girişiminde bulununca 739'da Franklara yardım elini uzatan 3. Gregorius'un direnişiyle karşılaştılar. Clodwig soyundan Moravius'lardan gelme krallar saray teşrifatçılarının yönettiği Frank krallığındaki gerçek erki iktidarı yitirmişlerdi. 3. Gregorius Franklarla birlikte Lombardlara karşı direnmeye giriştiğinde saray teşrifatçısı, olağanüstü etkin bir kişi ve Fatih William gibi piç olan Charles Martel'di. 732'de o, Mariplilere karşı Tours'ta kesin bir savaş kazanmış, böylece Fransa'nın Hristiyan olmasını sağlamıştır. Olay Martel'e kilisenin minnet duymasına yol açmışsa da mali zorluk onun kilise arazisine el koymasına yol açmıştır. Böylece din adamları Martel'in artamlarını, meziyetlerini takdir etmez olmuştu. Martel ve 3. Gregorius 741 yılında ölmüş, Martel'in yerine geçen Pepin kiliseyi yeter ölçüde hoşnut kılmıştır. Papa 3. Stefanos 754 yılında Lombardlardan kaçmak için Alpleri geçti ve Pepin'i ziyaret etti. Her iki yan için de çok yararlı olduğu ortaya çıkan bir pazarlık yapıldı. Papa askeri koruma istiyor, Pepin ise ancak Papa'nın verebileceği bir şeye gereksinim duyuyordu. O da Moravius'lardan gelen sonuncu kral yerine bu unvanın meşru sahibi olduğunun onanmasıydı. Bunun karşılığında Pepin, Ravenna'yı ve eski İtalya vilayetine ait bütün bölgeyi Papa'ya verdi. İstanbul'un böyle bir armağanı kabul edeceği beklenmediğinden Doğu İmparatorluğundan siyasal bir ayrılık demekti bu. Papalar Grek imparatorlarına bağlı kalsalardı, Katolik Kilisesi'nin gelişmesi çok farklı olacaktı. Doğu Kilisesi'nde İstanbul Patriği ne din dışı otoritenin bağımsızlığını ne de öbür din adamları üzerinde bir egemenlik kurdu. Papa bu egemenliği elde edebilmişti. Aslında bütün psikoposlar eşit tutulmuştu ve psikoposların eşitliği, görüşü doğuda iyice yaygındı. Ayrıca Aleksandriya'da, Antakya ve Kudüs'te başka doğu patrikleri de vardı. Oysa Papa, batıdaki tek patrikti. Batıda din dışı kişilerin yüzyıllarca okuma yazmadan yoksun yaşamaları kiliseye, doğu kilisesince sahip olunmayan bir üstünlük sağlamıştı. Roma'nın onuru, herhangi bir doğu kentinin onurunu aşmıştı. Çünkü o imparatorluk geleneğini Petrus'un ve Paulus'un şehitliğine ve Petrus'un ilk papalığına ilişkin efsanelerle birleştirmişti. İmparatorun onuru papanın onuruna eşitti. Fakat hiçbir Batı monarkı bu başarıyı sağlayamadı. Kutsal Roma imparatorları çok kez gerçek güçten yoksundu. Ancak papa taç giydirdiğinde imparator olunabiliyordu. Bütün bu nedenlerle Papa'nın Bizans egemenliğinden kurtulması hem kilisenin din dışı monarklar karşısındaki bağımsızlığı hem de Batı kilisesi yönetiminde papalık monarşisinin tam anlamıyla yerleşmesi bakımından büyük önem taşımaktaydı. Konstantinus Vakfı. Konstantinus Vakfı ve sahte buyrultular gibi büyük önem taşıyan belgeler bu çağa ilişkindir. Sahte buyrultular bizi ilgilendirmiyor. Fakat Konstantinus Vakfı hakkında kimi şeyler söylemeliyiz. Pepin'in armağanına antik bir yasaya uygunluk, meşruluk havası vermek için kilise adamları İmparator Konstantinus'un çıkardığı bir ferman olduğu ileri sürülen bir belge uydurdu. Fermana göre Konstantinus, yeni Roma'yı kurduğundan eski Roma'yı ve onun çevresindeki bütün araziyi Papa'ya vermiş oluyordu. Papa'nın dünyadaki iktidarının temeli olan bu vasiyet, orta çağların daha sonrasında gerçekmiş gibi kabul edildi. İlk kez Lorenzo Valla, aşağı yukarı 1406-1457 yönünden Rönesans'ta 1439 itiraza uğradı. Lorenzo, 8. yüzyılda verilen yapıtlar arasında benzeri pek görülmeyen Latince'nin üstünlükleri üzerine adlı bir kitap yazmıştı. Şurası tuhaftır. Konstantinus Vakfı'na karşı Epikuros'u öven bir deneme yayınlandığında Latinciliğe kiliseden çok değer veren Papa 5. Nikolas Lorenzo'yu apostolik sekreterliğe atadı. 5. Nikolas bununla birlikte kilisenin varsayılan vakfa dayalı malikanelerini elden çıkarmak istemedi. Bu ilgi çekici belgenin C. Dallas Burns tarafından özetlenen biçimi şöyledir. Nikaya imanının bir özetinden ve Adem'in cennetten kovuluşunun, İsa'nın doğuşunun anlatılmasından sonra Konstantinus, cüzdandan şikayetçi olduğunu, doktorların fayda etmediğini, sonuçta Kapitol rahiplerine başvurduğunu söyler. Rahipler Konstantinus'a birkaç çocuk kurban etmesini ve onların kanında yıkanmasını salık verir. Fakat çocukların annesinin gözyaşı dökmesine dayanamayarak Konstantinus onları öldürmekten vazgeçer. O gece Peter'la Paulus Konstantinus'a görünüp Papa Silvester'ın Sorakre'de bir mağarada saklandığını ve kendini ona tedavi ettirmesini bildirir. Konstantinus Sorakre'te Sorat gider. Evrensel Papa ona Petrus'la Paulus'un Tanrı değil havari olduğunu anlatır ve onların resimlerini gösterir. Konstantinus Peter'la Paulus'u resimlerinden tanır ve bunu bütün satraplarının önünde kabul eder. Papa Silvester ona kıldan yapılmış bir gömlek giyerek günah çıkarma dönemine girmesini öğütler. Sonra Konstantinus'u gökten uzanan bir elle vaftiz eder. Cüzdama geçen Konstantinus putlara tapınmaktan vazgeçer. Sonra bütün satraplar, senato, tüm soylular ve Roma halkı Konstantinus'a Petrus'un yetki bölgesini güçlendirmeyi ve Antakya, Aleksandria, Kudüs ve İstanbul'a değin genişlemeyi önerir. Konstantinus, Lateran Sarayı'nda bir kilise yaptırır. Tiarasını papaya giydirir ve onun atının zincirlerini tutar. Roma'yı, Roma banliyösünü, mahallelerini, İtalya kentlerini ve batıyı ebediyen Roma kilisesine uyruk olsun diye terk eder. Ardından doğuya yönelir. Çünkü piskoposların egemen olduğu Hristiyan dininin başının tanrısal imparator yönünden atandığı yerde dünyasal imparatorun iktidar sahibi olması doğru değildir. Roma Cermen İmparatorluğu. Lombardlar Pepin'e ve Papa'ya uysallıkla baş eğmediler. Franklarla tekrar tekrar geliştikleri savaşlarda yenilgiye uğradılar. Sonunda 774 Pepin'in oğlu Carolus Magnus İtalya'ya yürüdü ve Lombardları yenerek onların kralı oldu. Roma'yı işgal etti. Pepin'in vakfını doğruladı. Carolus Magnus zamanının papaları Hadrianus ve 3. Leon Carolus Magnus'un tasarılarını her yolda geliştirmeyi çıkarlarına uygun bulmuşlardır. Carolus Almanya'nın büyük bir kısmını ele geçirip Saksonları ciddi ve şiddetli bir eziyetle Hristiyan yaptıktan sonra bir Noel günü Roma'da Papa'nın elinden taç giyerek M.S. 800 kendi şahsında Batı Roma İmparatorluğunu yeniden canlandırmıştır. Kutsal Roma İmparatorluğu'nun kuruluşu Orta Çağ düşüncesinde bir dönemi belirlerse de onun özellikle hukuksal düşlere kapılmış Orta Çağ yaşayışındaki etkisi pek azdır. O zamana değin Roma İmparatorluğu'nun hukuken hala hukuki otoritenin tek kaynağı kabul edilen İstanbul İmparatoruna bağlı olduğu kanısı sürüp gitmiştir. Hukuksal görüşlerde usta olan Carolus Magnus Roma tahtının boş olduğunu ileri sürmekteydi. Doğu Roma egemeni İren kendine imparator sağını vermişti. Hiçbir kadın imparator sayılmayacağına göre gasıptı İren. Carolus yasaya uygunluğu konusundaki savı Papa'dan aldığı güçle ileri sürmekteydi. Böylece başlangıçtan beri Papa ile imparator birbirlerine tuhaf biçimde bağlanmışlardı. Roma'da Papa tarafından taç giydirilmedikçe kimse imparator olamazdı. Öte yandan her güçlü imparator, papaları atama ya da görevden alma yetkisinin kendisinde bulunduğunu ileri sürmüştür. Yasaya uygun meşru erk, iktidar konusundaki ortaçağ kuramı hem imparatora hem de papaya dayanmaktaydı. Karşılıklı bağlılık her iki yanında canını sıkmaktaydı. Fakat yüzyıllarca kaçınılmazdı. Kimi kez bir yanın, kimi kez öbür yanın çıkarına gelişen bir sürtüşme vardı. Sonunda 13. yüzyılda çatışma yatıştırılmaz bir duruma geldi. Papa zafer kazanmış fakat kısa bir süre sonra manevi otoritesini yitirmişti. Papa da Kutsal Roma İmparatoru da varlığını sürdürdü. Papa günümüze değin yaşamıştır. Kutsal Roma İmparatoru da Napolyon'a değin. Orta çağlarda işlenmiş olan Papa ve İmparatorun güçleri hakkındaki kuram 15. yüzyılda artık iş görmez olmuştur. O kuramın savunduğu Hristiyanlık Birliği, Fransız, İspanyol ve İngiliz monarklarının din dışı ve reformasyonun din alanındaki gücüyle yıkıldı. Büyük Carolus'un ve çevresindekilerin karakterini Dr. Gerhard Schillinger şöyle özetliyor. Carolus'un sarayında gösteriş, deha ve aynı zamanda ahlaksızlığın göze çarptığı sert bir yaşam gelişmişti. Çevresine topladığı kişileri titizlikle seçmiş değildir Carolus. Kendisi bir model değildi. Beğendiği, yararlı bulduğu kişilerin en dengesiz devinlerine katlanmaktaydı. Oysa kutsallıkla çok az ilintili olmasına karşın ona kutsal imparator denirdi. Carolus'a böyle seslenen Alcunius, onun Main Kontu Roderich'ten nikahsız çocuğu olan güzel kızı Rutrud'u erdemleri dolayısıyla över.